Sami güzel bir giriş yaptı. Masanın üzerindeki ışıkların ne anlam içerdiğiyle ilgili olarak. Aslında evet katılıyorum. Bugün her defasında içinde bulunduğumuz bu dönem, Aralık ayı, her ne kadar bilinmemiş olsa da, tam olarak bilinmemiş de olsa, Aralık ayı gerçekten insanlarda büyük bir hareketlilik getiriyor doğal olarak da. Tabii ki bizler Hristiyan bir kültürden gelmediğimiz için, İslami bir kültürden geldiğimiz için bu dönemde hediye alalım da hediye verelim. Ancak doğum günlerde, o da son 15-20 yıldır başladı. Doğum günü de doğru düz kutlamıyorduk. Benim zamanımda ben doğum günü kutlandığını görmedim. Onun için 25 Aralık benim de doğum günüm aslında. Yasal doğum günüm benim de 25 Aralık. Ama hep kutlamak için Gensem'e gittiğimiz için, hep orada olduğum için ben doğum günümü hiç kutlamadım. Bir keresinde tarihlerde değişiklik oldu. 50 yaşına girdiğim bir dönemdi o. Ve harika olmuştu. Evde kaldım ve benim doğum günü kutladı. Ve anladım doğum günü kutlamak ne demek. Güzel bir şeymiş. Güzel bir duygumuş. Doğum gününüzü her zaman kutlayın. Ama Aralık ayı heyecan yaratıyor. Bu doğaldır. Biz yapmasak da Alman kardeşlerimizin arasında görüyoruz. Ağaçlar süsleniyor. Değil mi? Altına birçok hediyeler konuyor. Ve herkes birbirlerine hediye alıp veriyorlar. Ve bunun sonucu da doğal olaraktan alışveriş merkezlerinde büyük bir heyecan oluşuyor. Gerçekten Cuma günü Stuttgart'taydım. Orada Noel pazarı vardı. İnanamazsınız. Yani gerçekten o Karstadt'ın o kadar dolu olduğunu ben ancak Aralık ayında görebilirim. Gerçekten de doğruydu. Cuma günü benim oğlanın bir şeye ihtiyacı vardı. Onun için gitmemiz gerekiyordu ve o kadar doluydu ki anlatamam size. Büyük bir doluluk yaşanıyor. Ve orada her yıl olduğu gibi elinde çuvalıyla çocuklarımıza hediye takan, hediye dağıtan o kırmızı beyaz mantosunu giymiş Noel babaları da değil mi? Görüyoruz böyle çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyorlar. Ve tabii ki ben Ziegen'deydim. Pazartesi, salı, çarşamba günü akşam, çarşamba akşamı geri döndüm. Ve Ziegen'de bizim Alettin kardeşle beraberdim. Onu birazcık teşvik olsun diye dışarı çıkardı. Biraz hastalık, depresyonla uğraşıyor son zamanlarda. Ağır bir hastalık. Gerçekten zor. Ve onu oranın Noel pazarına götürdük. Var mı dedim burada böyle bir şey? Var ya dedi. Çıktık böyle. Emin olun adamlar böyle kol kola girmişler. Ellerinde Glühwein. Tamam mı? Şapka, beyaz kırmızı şapkalar, böyle topuzlu şapkalar, püsküllü şapkalar. Şarkı söylüyorlar, ilahi söylüyorlar. Şimdi bakın. Baktığınız zaman değerli kardeşler, insanlar bakıyor, işte Noel diyor. Ya bu mu Noel? Şimdi ben bunların hiçbirine karşı değilim. Yani Glühwein içilsin. Ben de arada bir şarap içerim. Kalbe sağlıklı geldiği için kırmızı şarabı tercih ediyorum bazen. Ama olay o değil sevgili kardeşler. Bence şarap da içilsin, eğlenilsin, oynansın, ziyaretler edilsin, her şey yapılsın. Ben bunlara hiç ama hiç karşı değilim. Ama asıl önemli olan nedir? O oluşumun arkasında yatan ana gerçeği, temel gerçeği bence göz ardı etmememiz gerekiyor. Diğer şeylerin hepsi olsun ama arkada yatan o önemli gerçeğin de ne anlam içerdiğini unutmamamız gerekiyor. Ben üzülerek söylemek istiyorum. Emin olun bu içinde yaşadığımız memlekette, Almanya'da birçokları için Noel alışveriş bayramıdır. Beni düzeltin yanlış söylüyorsam. Birçokları için gerçekten de alışveriş bayramıdır. Ya da Weihnachtsmann dediğimiz Noel Baba bayramıdır. Değil mi? Şimdi ben burada bazen dile getirdim. Benim kardeşlerim burada katılan toplantıya katılan kardeşlerim bilirler. Ya Noel Baba kimdir bu Noel Baba? Biliyor musunuz Noel Baba'nın kim olduğunu? Biliyorsunuz değil mi? O da Türktü. O da Türktü. Akdeniz'de değil mi? Finike ile Kaş arasında, hani Alanya Antalya'ya yakın, Finike ile Kaş arasında Mirye, ki bugünün adıyla Demre diyorlar. Demre de dünyaya gelmiş, yoksullara yardım elini uzatan, hatta bir keresinde evlenmeye yakın kız çocuklarına bacanın, o zamanlar bacalar böyle bizim gibi boru kadar değildi tabii, kocaman şeylerdi. Yukarıdan aşağı ayakkabısının içerisinde altın salıyor. Onun evliliklerine yardımcı olabilmesi için. Bu bir gelenek olarak da alındı. Bugün günümüze kadar taşındı. Aslında bir rahip, baş rahip. Nikol adında, onun için Aziz Nikolaos diyorlar ona. Nikol adında Türk diyelim, oranın vatandaşı, o ülkenin vatandaşı bir rahip, baş rahip. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman, Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman sevgili kardeşler, bu kutlamanın ne alışverişlerle bir ilgisi var, ne de Noel Baba dediğimiz Aziz Nikola ile bir ilişkisi var değerli kardeşler. Tam tersine göksel tahtını terk edip bir bebek olarak tüm insanlığın kurtuluşu için aramıza gelen kusursuz kurtarıcımız Rab İsa Mesih. Onun aslında dünyamıza bir bebek olarak gelişini biz kutluyoruz. Aslında karanlıktan ışığa kavuşmanın sevincini yaşıyoruz bizler. Evet, bu mumlar yakılıyor. Ama bu mumların arkasında yatan gerçek, karanlık dünyamıza gelen İsa'yı anımsamak için yapıyoruz biz bunu. Yürekler karanlık, karanlık olan yüreklerin ışığa kavuşması gerekiyordu değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'nın yeryüzüne gelmiş olması, onun Recep'e olan, her birinize olan sevgisini bir kanıtıdır, bir göstergesidir. Onun için zaman zaman ben çok sevdiğim bir bölüm var, onu okuyorum sizlere. Filipliler 2. bölüm. Filipliler mektubu, Paulus'un Filipliler'e yazan mektubu 2. bölümde beni çok böyle bu dönemde daha çok böyle heyecanlandıran, harekete geçiren bir bölüm. 2. bölüm Filipi Brief Kapitel 2 5'ten 11'e kadar. 5 bis 11. 5'ten 11'e kadar olan kesim. O Mesih ki diyor, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak, buldunuz mu? Hala şakır şukurtular geliyor. Filipliler mektubu nerede? 1497. Teşekkür ederim Hatice. Evet. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh ölümüne bile boyun eğip kendini alçattı diyor. Görkemli tahtını terk ediyor ve kul olarak, bir insan olarak aramıza yaşamaya geliyor Rabbimiz İsa Mesih. Öyle ki bizler barış içerisinde doğru kişiler olaraktan yaşayabilelim sevgili kardeşler. Bakın Romalılara yazılan Petrus'un ilk mektubunda, birinci mektubunda Petrus mektubu, birinci mektup, ikinci bölüm 24. ayet bunu çok güzel onaylıyor. Ne kadar güzel, birbirimize ihtiyacımız var değil mi? Tabii çok güzel yapıyorsun, babana destek ol. 2:24, birinci Petrus mektubu, ikinci bölüm 24. ayet. Ne diyor orada? Günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta yüklendi. İşte sevgili kardeşler, bu sevinç yaşama kavuşma sevincidir. Şu an yaşamakta olduğumuz, duyumsamakta olduğumuz sevinç aslında sonsuz yaşama kavuşmuş olmanın getirmiş olduğu, vermiş olduğu sevinçtir, esenliktir değerli kardeşler. İşte bu sevinç karanlık olan yüreklerimizin ışığa, ama sıradan bir ışığa değil, gerçek ışığa kavuşmuş olmanın bir sonucudur sevgili kardeşler. Ben şöyle düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Eğer en büyük gereksinim, ihtiyaç bilgi olmuş olsaydı, eğer yeryüzünde içinde yaşadığımız dünyadaki en büyük ihtiyaç bilgi olmuş olsaydı, Rab ne gönderirdi? Bilgi ihtiyaç olsaydı bir eğitmen gönderirdi, değil mi? Bir kurtarıcı göndermezdi. Ya da en büyük gereksinim bir teknoloji olmuş olsaydı, Rab Tanrı ne gönderirdi? Bir teknoloji gereksinim olsaydı bu dünyada, bir bilim adamı gönderirdi, doğru mu? Bir kurtarıcı göndermezdi. Eğer bu yeryüzünde para bir gereksinim olsaydı, o zaman Tanrı bir kurtarıcı göndermezdi. Bir ekonomist gönderirdi, değil mi? Ama ne ekonomist gönderdi, ne bilim adamı gönderdi, ne de başka bir kişi, bir eğitmen gönderdi. Ama Rabbimiz ihtiyacımız olan asıl gereksinim ne ise onu gönderdi. Bir kurtarıcıya gerek vardı. Recep'in kurtarılmasına ihtiyaç vardı. Günahlı olan insanlığın karanlıktan ışığa sahip olması, geçmesi, sonsuz yaşamın sahibi olması gerekiyordu. İşte bu yüzden bir ekonomist göndermedi, bir eğitmen göndermedi ama bir kurtarıcı, kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i gönderdi. Bakın, bu dönemde çok ama çok sık okunan bir parça var. Söyleyince hemen bileceksiniz. Luka 2. bölüm. Bugün kiliselere baktığınız zaman, bugün bile günümüzde gittiğiniz kiliselerde en çok vaaz edilen bir bölümdür. Luka 2, ilk 20 ayet. Luka 2. bölüm, ilk 20 ayet. Bu bölüm, bu parça ele alınır ve bu buradaki içerik anlatılır, paylaşılır bu dönem içerisinde. Onun için ben de zaman zaman kardeşler benden bu bölüm içerisinde onlarca kez benden vaaz duydular. Onun için düşündüğümde aslında bu dönem, bu son toplantımızda bu ikinci bölüm, Luka ikinci bölüm çok önemli. Onun için benim size bir tavsiyem olacak. Tabii ki her zaman okuyun ama en azından bu dönemde o Rabbimizin ne amaçla geldiğini bize anımsatan çok önemli bir bölüm. Onun için bunu size okumak istiyorum sevgili kardeşler. İlk 20 ayeti sizlere okuyacağım. İkinci bölüm Luka 2, ilk 20 ayet. O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Krinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden Yahudiye'ye bölgesine, Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa, burası çok önemli, onlara yer yoktu. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Korkmayın. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onu hoşnut kıldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi Betlehem'e gidelim. Rabbin bize gösterdiği ya da bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler diyor. Bu da çok önemli. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı diyor. Evet. Uzun bir bölüm. Şimdi bakıyoruz ki çok açık ve net bir şekilde Sezar Augustus Roma dünyasında yöneten biri konumunda olmuş olmasına karşın aslında bütün yönetim diri Tanrı'nın elindeydi sevgili kardeşler. Yönetici konumunda Sezar Augustus da olmuş olsa yine her şeyin yönetimi yüce Tanrı'nın, diri Tanrı'nın elindeydi ve kontrol onun kendisindeydi. Ve Tanrı her şeye rağmen tüm planını ne yaptı? Uyguladı. Sezar'ın fermanını kullandı sadece. O kadar. Sezar'ın fermanını kullandı. Yusuf ile Meryem'i ne yapıyor? Nasıra'dan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Betlehem kasabasına nüfus sayımı için gitmelerini sağlıyor değerli kardeşler. Tabii ki Sezar'ın yazılı buyruğundan dolayı değil aslında. Tersine İsa'dan yüzyıllar öncesi birçok peygamberler tarafından bildirilen peygamberlik sözlerinin yerine gelmiş olması için ya da geleceği için gelmesi gerektiği için Tanrı bu fermanı ne yapıyor? Evet, kullanıyor ve Yusuf'la Meryem'i Betlehem kasabasına getiriyor. Bakın çok ilginçtir. Rabbimizin nerede doğacağından tutun da nerede ve nasıl öleceğine kadar bütün her şey önceden bildirilmişti. Ben kutsal kitabı 79 yılında okumaya başladığım zaman İsa'dan önce yaşamış olan örneğin Yeşaya peygamber, örneğin Mika, Davud. Bunlara baktığım zaman birçok peygamberlik sözleri İsa ile ilgili olduğunu görüyorum. Ya bunlar daha piyasada İsa yok. Ama İsa hakkında konuşuyorlar. Bir kurtarıcı hakkında konuşuyorlar. Betlehem'de doğacağını, çarmıhta öleceğini, ölümden dirileceğini. Bakın bunlar bir varmış biri yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir masal değil. Her şey yüzyıllar öncesi söylendiği gibi yeri ve zamanı geldiğinde her şey milimetrik bir şekilde yerine geldi. Önceki haftalar burada paylaşmıştım değil mi? Tanrı birçok olayları kullandı Rabbin gelişini hazırlayabilmesi için sevgili kardeşler. Evet, Yusuf'la Meryem aldıkları buyruk karşısında harekete geçtiler ve büyük bir sevinçle buyruğu yerine getirdiler. O kapıdan bu kapıya gittiler. Kendilerine bir yer aradılar. Kalabilecekleri bir yer aradılar sevgili kardeşler. Uzun bir arayış sonrasında kendilerine bir yer buldular mı? Tabii ki buldular. Buldular. Ama ne bir saray ne de bir han vardı onlar için. Buldukları yer eşeklerin, ineklerin, kuzuların, keçilerin barındığı, hayvanların barındığı bir yerdi. Leş gibi kokan bir yer. Tabii ki bugün birçok insan var. Olanaksızlıklardan dolayı bu tür yerlerde doğan insanlar var. Ama düşünün, benim Rabbim krallar kralının, Rablerin Rabbi olan Rab İsa Mesih'in ahır gibi böyle hayvanların yemliğinde dünyaya gelmiş olması bence kayda değer bir nokta. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yüce olan Tanrı'nın kendini biz insanlar için ne kadar çok alçalttığını gösteriyor. Alçaldı. Bir insan olmaya karar verdi. Bizlerin kurtuluşu için. Ya bu neyi gösteriyor bize? Ya ben çok değerliyim. Recep olarak çok değerliyim. İshak olarak çok değerliyim. Her biriniz değerli kardeşler. Rabbin önünde o kadar değerlisiniz ki, bunu ben kelimelerle burada ifade edemem. Rab bunu her birimiz için yaptı. Bakın, Kutsal Kitap'ta 2. Korintoslular 8. bölümde 9. ayet. 2. Korintoslar mektubu, 2. Korintoslar mektubu 8. bölüm 9. ayette. Bakın ne diyor. Çok harika bir ifade var. Rabbimizin geliş nedenini, amacını açıklıyor. Onun yoksulluğuyla, yani Rab yoksul oldu, siz zengin olasınız diye. Lütfen bunu yavaş okuyun, biraz özümseyin. Bunu ben yaparsam, sallayın atın çöpe. Recep'in o kadar, ama ben bir vali olursam, bir başbakan olursam, anlatabiliyor muyum? Ve bunu yaparsam, yine kayda değer bir nokta, bir başbakanın bu şekilde ahırda gidip doğması, ayrı bir başka bir hikmet. Onu anlarım. Ama dikkat edin, krallar kralı, Rablerin Rabbi olan Rabbimiz ne yapıyor? Bu yeryüzüne bir insan olaraktan geliyor. Niçin? Siz zengin olasınız diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Onun yoksulluğuyla Recep zengin. Neden zenginim biliyor musunuz? Zaten yeterince param olsa da oğlumun İncil okulunu desteklerdim. Git 4 sene git derdim ona. Ama Rab yine de Sami'nin dediği gibi gerçekten Yahve Yire, tedarik eden bir Tanrı. Ne harika ki değerli kardeşler. Gerçekten Rab bizim gereksinimizi biliyor. Benim sonsuz hayatım var. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? Bakın, bunu yürek doluyla söyleyebilirim, beyan edebilirim size. Herkes ölecek. Ben de öleceğim. Herkes dirilecek. Ben de dirileceğim. İsa'nın ikinci gelişinde. Ama birçokları sonsuz ölüme dirilecekler. Ve bazıları da sonsuz yaşama. Ben onlardan biriyim. Ve eğer siz Tanrı'nın çocukları olaraktan bunu yüreğinizde tutun. Nereye gideceğimi biliyorum. Öldükten sonra nereye gideceğimi biliyorum. Kim ne derse desin. Ben öldüğüm zaman nereye gideceğimi biliyorum. Ben mezar taşına hangi ayetin yazılmasını eşime bile şimdiden söyledim yani. Onun için değerli kardeşler, gerçekten bunu bir reklam olsun diye söylemiyorum. Yürekten söylüyorum. Ayrı bir sevinçtir. Ayrı bir zenginliktir Rab İsa Mesih'e sahip olmak. Evet. Birinci özelliği buydu Rabbimizin. İkinci özelliği ise çok küçük bir şehirde doğmuş olmasıydı. Nerede doğdu İsa Mesih? Betlehem'de. Değil mi? Betlehem. Mika 5. bölüm 2. ayette yazıyor. Betlehem'de, düşün, Betlehem'de doğacağı 750 yıl önce, yani aşağı yukarı, Mika peygamber aracılığıyla bildiriliyor bu. 750 yıl önce daha İsa yok piyasada. Ama Mika peygamber diyor ki bir kurtarıcı Betlehem'de doğacak. Harika değil mi bu ya? Bugün birçokları peygamberlik yapmaya çalışıyor değil mi? Ve yerine gelmiyor. Aslında eski antlaşmaya göre yerine gelmeyen peygamberlikler yapan kişi tarafından taşlanması lazımdı. Halk tarafından taşlanması lazımdı eski antlaşmaya göre. Peygamberlik yapıyorsun. Tamam kardeşim. Peygamberlik yerine gelmiyor. Halk seni taşlaması gerekiyor. Bugün birçok peygamberlikler yapılıyor. Ama yerine gelmiyor bu peygamberlikler. Ama halk da taşlamıyor onları. Günümüz o gün olmadığı için. Ama değerli kardeşler, bu Betlehem aslında anlamına baktığımız zaman, burada ben defalarca onu söyledim. Betlehem ekmek evi demek. Bu çok önemli. Ekmek evi. Lehem ekmek, beyt ev, ekmek evi oluyor. Betlehem. Şimdi bakın, doğduğu şehir bile Rabbimizin kimliğini açıklıyor. Neden bunu söylüyorum? Rabbimizin kendisi ne dedi? Yaşam ekmeği benim dedi. Düşün, 750 yıl önce bildirilen peygamberlik sözü İsa'nın gelişiyle yaşam ekmeği olaraktan yeryüzüne gelmiş oldu. Evet, ışığın kaynağı olan kişi yaşamın da kaynağıydı. Bakın Rabbimizin en büyük özelliğidir. Dünyanın ışığı benim diyor. Kapı benim diyor. Yol benim diyor. Demiyor ki yollardan biri benim. Ya da kapılardan biri benim. Bakın burada kaç tane kapı var? Burada kaç tane kapı var? Bir tane. Oradan ya girersin ya girmezsin. Bitti. Girmezsen oradan içeriye buraya gelemezsin. Tek bir kapı. İsa diyor ki kapı benim. Yani benden geçmedikçe içeriye giriş yok. İstersen kabul et, istersen kabul etme. Rab bunu demedi kapılardan biri benim. Dedi ki yol benim. Hem de tek yol benim. Tek gerçek benim. Tek yaşam benim. Bu nedir? Ondan başka yol yok. İsterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin.
Recep abi, Mikat kaçtaydı?
5-2. Yanlış söylemiyorsam. 5-2. 5. bölüm 2. ayet olacak. Onun için Rabbimizin bu açıkça beyanları bence çok çok önemli sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna 6. bölümde bunu özellikle vurguluyor. 35. ayet. 6.35'te Yuhanna 6.35'te yaşam ekmeği benim diyor değerli kardeşler. Evet. Ve Yuhanna 10. bölüme bakın. Yuhanna 10. bölümde şöyle diyor. İnsanlar yaşama, bol yaşama kavuşsun diye geldim. Her şey, doğduğu şehir bile Mesih'in kişiliğini yansıtıyor. Demek ki tesadüf hiçbir şey olmadı sevgili kardeşler. Her şey Tanrı'nın tasarladığı gibi, planladığı gibi gerçekleşiyordu. Adım adım, yavaş yavaş. Bu çarpıcı gerçek ne yapıyor? Tanrı'nın meleklerini harekete geçiriyor. Tanrı'nın melekleri harekete geçince çobanlar, ovada koyunlarını otlatan çobanlar da ne yapıyor? Harekete geçmelerini sağlıyor ve şöyle bir müjde getiriyorlar. Okuduk 8 ve 14. ayetlerde. 8 ve 14. ayetlerde Luka 2, 8 ve 14. ayetler arasında size tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak müjdeyi getiriyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bakın, bir haber alıyorsunuz, bir müjde, bir haber, iyi haber. Bu haberi başkalarına götürmek istiyorsunuz. Bir haber bir başka kişiye ulaştırabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Oturduğumuz yerde haberi ulaştırmak mümkün mü? Hayır. Ancak o haberi ulaştırabilmem için başkalarına harekete geçmem gerekiyor sevgili kardeşler. Türkçe'de güzel bir söz var. Türkçemizde kullanıyoruz. Nerede hareket? Orada bereket. Doğru mu? Demek ki eğer hareket varsa sonuçta bir bereket var. Eğer ben kurtuluş haberi kurtuldum diyorsam, Mesih'e aitim diyorsam o haberi sen başkalarına götürmek zorundasın. Senin en büyük sorumluluğun bu. Çobanlar harekete geçmek zorundaydı o haberi götürebilmek için. Bizler de önümüzdeki yıl böyle olsun bizim için 2015. Daha hareketli bir yıl olsun. Başkalarını kazanmak için Rabbe o iyi haberi, kurtuluş haberini başkalarına büyük bir sevinçle götürme gayreti içerisinde olalım hepimiz değerli kardeşler. Bu da ikinci özelliğidir Rabbimizin. Üçüncü ve son özellik. Onunla bitireceğim. Üçüncü ve son özellik neydi Rabbimizin? O da değerli kardeşler, bu haber kimlere bildirildi? Bu da çok önemli. Böyle valilere, üst kademede kariyer sahibi olan insanlara mı değerli kardeşler bu haber, bu iyi haber bildirildi? Kimlere bildirildi bu haber? Çobanlar kimdi ya? En basit insanlar. Çoban denince toplumdan dışlanmak demekti. Gece vakti biliyorsunuz bütün gün onlar uyanık oldukları için hırsızlık olaylarında onlar suçlanıyordu biliyor musunuz? Ancak uyanık olan bunlar. Çalmışlarsa bunlar çalmışlardır diye. Onun için itilmişlikti çoban olmak. Aşağılık bir işti değerli kardeşler. Ama Rab ne yapıyor? Onlara bildiriyor. Geceydi, her taraf alaca bir karanlığa bürünmüştü ve geceye büyük bir sessizlik egemendi. Birdenbire karanlığı aydınlığa çeviren Rabbin bir meleği görkemle belirdi. Ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Karanlık olan, karanlık içerisinde olan çobanlar ışığa kavuştular. Güzel bir simge değil mi? Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Karanlıkta olan insanlığın ışığa kavuştuğunu gösteriyor. Çobanların, karanlıkta olan çobanların ışığa kavuşması. Bakın, ben yine burada fi tarihinde vermiştim bu örneği. Türkiye'de 20-25 yıl önce oradayken elektrikler kesilmişti. Bir saat elektrikler kesildi. Zifiri karanlık her taraf. Aynen böyle mumlarla. O zamanlar bizim gaz lambaları vardı. Gaz lambasıyla aydınlattık. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bir saatin sonunda dışarıdan böyle büyük bir çığlık. Yav diye böyle bir çığlık. Büyük bir çığlık. Ya insanlar, biz de birden heyecanlandık. Işıklar geldi. Ve çığlık arkadan. Ya bu, neden bunlar bu kadar büyük çığlık attılar? Korktukları için mi? Hayır. Işığa kavuşmuş olmanın sevinciydi. Tekrar ışığa kavuştular. İşte değerli kardeşler, orada çobanların, karanlıkta olan çobanların ışığa kavuşmuş olmaları onlarda korku yaratmadı. Onlarda sevinç yarattı. Işıkta korku yok ama karanlıkta korku var. Neden? Şeytanın egemeni karanlık. Ama ışığın egemeni diri Tanrı. Hamdolsun. Korkmayın dedi. Çünkü o esenlik tanrısıydı. Değerli kardeşler. Evet. Thomas Edison'ı biliyorsunuz değil mi? Thomas Edison. Bilen var mı? Var. Ne yaptı bu adam biliyor musunuz? Aslında ona çok çok teşekkür etmemiz lazım. Eğer o bugün binlerce kez, bakın, binlerce kez denedi, vazgeçmedi. Hala denemeye devam etti. Ve neyi buldu? Bu ampulü buldu. Şimdi düşünün, burada ampuller yok. Ampulsüz bir hayat düşünün ya hayatınızda. Onun sayesinde iş yerlerimiz, sokaklarımız, evlerimiz, değil mi? Işığa kavuştu. Bence gerçekten Thomas Edison için teşekkür etmemiz lazım. Çünkü insanlık alemine çok büyük bir değer kattı, bulmuş olduğu ampul. Ama değerli kardeşler, o çevremizi aydınlattı. Evlerimizi aydınlattı. Fabrikalarımızı aydınlattı, sokaklarımızı aydınlattı. Ama bir şeyi aydınlatamadı. Thomas Edison bir şeyi aydınlatamadı. Neyi aydınlatamadı? Karanlık olan yüreği aydınlatamadı. Ellerimizi aydınlattı ama yüreği aydınlatamadı değerli kardeşler. Bugün ben ışığım diyen, dünyanın ışığıyım diyen Rabbimiz ruhu aracılığıyla aramızda. Değerli kardeşler. Rabbimiz aramızda. Kutsal ruhu aracılığıyla Rabbimiz aramızda hamdolsun. Bakın ne diyor. Hiç bizim vitrine baktınız mı son zamanlarda? Bizim vitrine baktınız mı? Bizim her defasında o vitrine ayet konuyor. O ayeti hatırlayan var mı? Sami söylemesin. Çünkü onun eşi yapmıştı. Şimdi bakın. Ben tabii sizi utandırmak için bunu söylemiyorum. Zaten misafirler için hiçbir şeyim yok da. En azından bu topluluğun bir parçası olan bireyler için söylüyorum. Arada bir göz atın o vitrine. Orada bir ayet var. Bugünü açıklayan bir ayet. Yeşaya 9'a bakar mısınız? Yeşaya 9. Yeşaya 9. Ayet 2. Bakın ne diyor? Yeşaya 9 ayet 2. Ne diyor abicim? İshak kardeşim.
Bu yüzden herkes açlıklı.
Ya. 9'u kimin? Karanlıkta.
Yeşaya 2. 9.
Ha 9 2. Tabii 9 2. 92. Arada bir ya. 29 değil 92.
Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek.
Evet.
Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak.
Kimdi bu parlayan ışık? İsa Mesih'in kendisiydi. Bakın. Yuhanna 1. bölüme bakın. Yuhanna 1. bölüm. Yuhanna 1 ayet 9. Ne diyor? Yuhanna 1 ayet 9. Söyle Hatice.
Dünyaya gelen her insanı aydınlatan ışık vardı.
Evet. Tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık. Bakın, ışıklardan birisi değil, gerçek olan ışık. Ve bu gerçek ışık ne yapıyor biliyor musunuz? Bugün önümüzde yürüyor aslında. Yolumuzu görebilelim diye. Önümüzde yürümeye devam ediyor. Bize düşen sorumluluk ona bakarak önümüzü görmeye devam etmek. Onun sözünde gelişerek yolumuza devam etmek sevgili kardeşler. Evet, önemli haber toplumun en küçük gördüğü kişilere, koyun çobanlarına bildirildi değerli kardeşler. Dünyanın günahını kaldıracak olan İsa Mesih'i ilk görme ayrıcalığı krallara, valilere değil, en basit çobanlara. Peki siz eğer böyle bir haberi alsaydınız önce kimlere bildirirdiniz? Şimdi benim aklıma bunu söylediğim zaman yine burada birkaç kez bunu dile getirmiştim. Ben bunu düşündüğüm zaman yani bir çünkü Rabbimiz de krallar kralı. Bugün kral deyince aklıma İngiltere geliyor. Prens Charles'ın iki tane çocuğu oldu değil mi? Oğulları. İki oğlu olmuştu Prens Charles'ın. Şimdi onlar Prens Charles'ın çocukları dünyaya geldiklerinde onlar bu haberi kimlere bildirdiler biliyor musunuz? İskele'ye indiler. Orada balıkçılar vardı İskele'de. Ve oradaki balıkçılara iki tane çocuğum oldu dünyaya geldi diye onlara büyük bir sevinç haber getirdiler. Balıkçılara. Öyle değil mi? Ulan hepsi uyuyor be. Abicim kimlere bildirildi biliyor musun? Kodaman diyoruz biz. Yani üst kademede kariyeri olan, kendini bir şey zanneden, böyle kral konumunda fabrikatör, iş adamı, büyük büyük büyük adamlara bu haberi bildirdiler sevgili kardeşler. Üst kademedeki insanlara bu haber bildirildi. Soylu kişilere, asil kişilere. O dönemde de biliyorsunuz krallar vardı, din adamları vardı, ferisiler vardı. Onlar da üst kademede olan insanlardı. Ama niye onlara bildirilmedi haber? En basit insanlara götürüldü değerli kardeşler. Belki düşünelim ya çobanlar çok dindar kişiydi ondan. Öyle bir şey yazmıyor kutsal kitap. Çobanların çok dindar olduğu burada ben okumuyorum. Ama onların kayda değer bir özellikleri vardı. Biliyor musunuz neydi o özellik? Aslında bu hepimizde olsun bu özellik. Aldıkları haberi aynen yerine getirdiler. Harekete geçerek. İtaat ettiler, itaat. Onları ayrıcalıklı kılan en büyük özellik, değerli kardeşler, evet, en büyük özellik de bu. İnandılar ve aynen yerine getirdiler. Bence bu çok önemli. Onun için Rab bizlere de bir sorumluluk verdi. Eğer diyorsan ki ben de Rab İsa Mesih'e aitim. Nedir bizim sorumluluğumuz? Evet, itaat etmek başta zaten çok doğru. İkinci Korintoslar mektubunu açar mısınız? İkinci Korintoslar mektubu. Svayta Korinte Brief. Ya, Svayta Korinte. Beşinci bölüm. Orada siz sorumluluğunuzu, bu ayeti ezberleyin. Ben birkaç defa dedim yanılmıyorsam. 18. ayet. 5-18. 5-18. Ne diyor orada? Bulan var mı? Buldu. Kim buldu? Buldu mu Ayşe?
Bunların hepsi Tanrı'dan.
Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı.
Orada dur. Bak. Tanrı ne yaptı? Öncelikle bizi Mesih aracılığıyla ne yaptı? Barıştırdı. Sonra ne yaptı?
Barışma görevini verdi.
Bitti. Devam et abi ayet.
Barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.
Nedir senin sorumluluğun? Tanrı'yla arası bozuk olan, günahlı olan, kurtulmamış canlara iyi haberi götürmektir. Yani barıştırma görevi var. Bakın meleklere verilmedi bu görev. Günahlı Recep'e verildi. Bu görev sizlere verildi sevgili kardeşler. Bu çok önemlidir. Altı çizilmesi gereken bir gerçek. Bu görev benim sorumluluğum, bizlerin sorumluluğu. Gidelim kurtulmamış canlara bu iyi haberi, bu barıştırma haberini verelim. Hiç olmasa bu önümüzdeki yıl böyle bir yıl olsun bizim için. Bizim küçük gemahinde olarak, topluluk olarak bizim şeyimiz var burada. Ayet burada yazılı değil mi? Yazmıyor mu burada ayet? Evet. İnsanlar için yok, o bizim davetiyede yazdığımız ayet olması lazım. Tanrı insanların kurtulmasını istiyor. Her canın kurtulmasını istiyor. Her canın kurtulmasını istiyor. Bizim görevimiz kurtulmayan canların kurtulmasına aracı olmaktır sevgili kardeşler. Evet, son bir söz. Küçücük bir iman adımıyla başlayan yolculuk nasıl noktalanıyor? Okuduk 20. ayette. Nasıl noktalanıyor? Luka 2:20'de okuduk. Nasıl noktalanıyor? Nasıl noktalanıyor bu itaat adımı? Tanrı'yı överek geri döndüler diyor. Demek ki onların onları aydınlatan ışık ne yaptı? Yürekteki korkuyu sevince dönüştürdü. Yürekteki korkuyu sevince dönüştürdü. Demek ki şu soruyu sormak da yerindedir diye düşünüyorum. Sen de aynı sevince, aynı esenliğe sahip olmak ister misin sevgili kardeşler? Belki diyorsun evet, ben zaten Rab İsa Mesih'e aitim. Ben zaten ondaki ışığa sahibim. O zaman sana başka bir şey sorayım o zaman. Çobanlar gibi bu kurtuluş haberini aynı sevinçle başkalarına götürme arzusu içerisinde misin? İçinizden yanıt verin buna. Belki hayır demiyorsunuz ama hayatınıza bakın hangi oranda yapıyoruz bunu. Dünya bizi öyle içine almış ki, avucun içerisine almış ki yani maalesef bizi iyi yönetiyor bu karanlık dünyada. Ama değerli kardeşler, bu sözler, 17. ayetteki sözler, harika sözler. Çocukla ilgili kendine anlatılanları bildirdiler. İşte kurtulmuş olmanın anlamı budur değerli kardeşler. Kurtulmuş olmanın anlamı budur. Demek ki sadece kurtuluş sevinci değil, bize bu Noel neyi anımsatsın bize biliyor musunuz? Sorumluluğumuzun ne olduğunu bize anımsatsın. Her Noel bir sevinç bayramıdır. Evet. Ama bir şeyi de anımsatsın bize. Neyi anımsatsın? Recep'in sorumluluğunu anımsatsın. İyi haberi başkalarına götürmek. Hepinizin görevi bu olsun. Benim arzum, benim duam her biriniz için bu sevgili kardeşler. Evet. Sevinç, gerçek sevinci bize kazandıran Rabbimizi aynı sevinçle sözünde gelişerek, sevgisinde gelişerek anlatmaya devam etmek. Eğelim yüreklerimizi. Yüreklerinizi siz biliyorsunuz. Rab'le olan ilişkinizi siz biliyorsunuz. Hangi noktadasınız bilmiyorum. Hangi oranda bu haberi iletiyorsunuz? Noel güzeldir. Bu sevinci kutlamak güzeldir. Ama bir sorumluluğu anımsatıyor bize. Ben de bu sevinci başkalarına anlatmak zorundayım. Ben anlatmasaydım iki kardeşim iman etmezdi. Anlatmasaydım 32 yıl sonra 82 yaşında annem iman etmezdi. 32 yıl anlattım anneme. 32 yıl. Umudum gitti. Ama 82 yaşında iman etti. Babam 91 yaşında hala direniyor. Ama Rab değiştiriyor. Değişmiyor. Rab değişmedi. Sözü de değişmedi. Ama değiştiriyor. Onun sevgisi de değişmedi ama değiştiriyor. Değişmek ister misin? Eğelim yüreklerimizi. Sami, en son her zamanki gibi bir 20-25 saniye sakin kalalım. İsterseniz belki, bakın, belki birkaç kardeşten eğer arzunuz varsa, isteğiniz varsa, eğer sessiz kalırsanız yine sessiz kalın. İçinizden böyle bir iki kelimeyle bugünün anlamını içeren övgü sözleri olsun. Rab, senin için teşekkür ediyorum, iyi ki dünyaya geldin. Bu kadar. Ya da Rab, teşekkür ediyorum senin sevgin için. Bu kadar. Ya Rab, teşekkür ediyorum benim gibi adamı kurtardığın için. Bu kadar. Yani kısa ve öz. Bir iki tane kardeş bunu yaparsa sevinirim. Yapmasa da yine sevinirim. Onlar sorumlular. Ama Sami de 20 saniye, 25 saniye sonra duayla kapatır sevgili kardeşler.